Ayrım 14, Kongo'ya ağıt, Jean-Christophe Grange, sayfa 140, 32. bölüm. Morvan kocaman bir maobinin dibinde, dipnot, Afrika armut ağacı da denilen, boyu 50-60 metreye ulaşabilen, gövde çapı ise 1,5 ile 2,5 metre arasında değişen devasa ağaç. Palmiye yapraklarından oluşturulmuş bir barınağın altında şarkı söylüyordu. Jointini tutamın mucize ilacı bitirmiş, bulutların üstünde uçuyordu. Birkaç metre ötede ateş çıtırdıyordu. Siyahiler BM'ye ait su geçirmez bir branda besi germişler ve altında toplanmışlardı. Yere düşen son damlaların şıpırtısı karanlığın dört bir yanından duyuluyordu. Uzakta gök hala gürlemeye devam ediyordu. Gece boğazını temizliyordu. Alın lambasının aydınlattığı aralık mahlukat kaynıyordu. Yengeç büyüklüğünde örümcekler, yılan görünümlü solucanlar, ne oldukları meçhul hızlıca kaçıp giden karaltılar. Bu hezeyan krizinde bir şenlik havası vardı. Afrika'da yağmur asla hüzünlü değildir. Tabiatı uyandırır, toprağı besler, geçit töreninin açılışını yapardı. Önceki gün bir çocuğu öldürmüştü. Bu sabah üç adamı tepelemişti. Ocaklara varmadan yeni bir saldırıya uğrama ihtimalleri çok yüksekti. Hatta maden ocakları başka isyancıların eline geçmiş bile olabilirdi. Ervan'a gelince amansızca gerçeğe doğru yaklaşıyordu. Var mı arttıran? Morvan işinde pişmiş biriydi ve ortama hakimdi. Ama bu gece esrarın etkisi altındayken hiçbir şeyin önemi yoktu. Bu melankolik sarhoşluğu ona başka şeyleri de hatırlatıyordu. Oğlu üstünde fazla durmadan torbacılar konusuna şöyle bir değinmişti. Haklıydı, araştırılması gereken yer orası değildi. Ama o zamanında bunu bizzat araştırmıştı. Ot satıcılarını ısrarla sorgulaması sonunda onlarla arkadaş olmuştu. Özellikle de Jimmy'yle, bölgenin en önemli marihuana kaçakçısıyla. Yaptığı ziyaretlerden hiçbir şey öğrenememişti. Ta ki o geceye kadar. Nisan 1969. Büyük Jane kulübesinin ışıkları bütün gece açık kalırdı. Bitkilerin serpilmesini hızlandırmak için günde 16 saatten fazla ışıkları açık tutmak gerekiyordu. Getto'nun içindeki ini bir ardiyenin dip tarafındaki devasa bir kristal tuz lambasını andırıyordu. Morvan cinayetler konusunda hiçbir zaman siyahi adamdan kuşkulanmamıştı. Reçine buharından sersemleşmiş olan bu adam neredeyse dikili bitkileri kadar faaldi. "Semenderler," diye sormuştu Gregoire o gece. "Onlar hakkında ne düşünüyorsun?"
"Hepsi kokuşmuş. Bu beyaz kaltaklar siyah adamlarla yakınlık kurmak istiyorlar. Bundan daha kötü bir şey yok."
"Bu senin işlerini yürütmeni sağlıyor."
"Bu yüzden onlara kapımı açıyorum."
"Ya çivi adam?" Jimmy Tutsi kökenliydi, 2 metre boyundaydı. Sanki bir ceviz kıracağıyla sıkıştırılmış gibi çok dar bir kafası, balık yüzgeçlerini andıran elleri, doğrudan şakaklarından dışarı taşmış izlenimi veren gözleri vardı.
"O bir iblis patron, ona karşı bir şey yapamayız."
Haftalardan beri Gregoire sürekli bu tür batıl inanışlarla mücadele ediyordu. Bunlar o denli güçlü itikatlardı ki onun inançlarını bile sarstığı oluyordu.
"Soso'da hiçbir şey duymadın mı, somut bir şeyler?"
"Babalık, insanlar bundan başka bir şey konuşmuyor ve hepsi de bir sürü saçmalık, şeytan hikayeleri, şekil değiştiren büyücüler."
"Peki müşterilerin, beyazlar?"
"Kimse gece vakti buraya gelmeyi göze alamaz. Tüm bu yaygara bizim işler için kötü. Sadece senin yavru."
Bir tek Maggie Nehrin bu tarafına geçmeyi hala göze alıyordu.
"Onun için böyle kelimeler kullanma."
Jimmy sigarasından bir fırt çekti ve yeniden güldü. Yere lambaların sıcağıyla ısınan yaprakların arasına oturmuşlardı.
"Özür dilerim tonton."
"LSD'yi, ketamini kim satıyor?"
"Sana daha önce de söyledim. Ona elimi sürmem ben."
Dışarıda tuhaf bir gürültü duyuldu. Bir tür ahşap çıngırak sesi.
"Bu ne? Av mevsimi."
"Ne avı?"
Sanki bir marimbaya ya da bir woodblock'a vurulmuş gibi yeni bir ses daha duyuldu. Dipnot, woodblock, içi oyuk bir ahşap ile ona vurmakta kullanılan bir tokmaktan oluşan bir perküsyon enstrümanı.
Geçsen iyi olur, sürek avına yakalanacaksın.
Gece vakti sürek avı, mahallenin ortasında.
Bu özel bir av patron, mzungu avı.
Maden işçilerinin beyazlara karşı bir misilleme harekatına hazırlandıkları söyleniyordu. O büyük akşam bu akşam mıydı?
Ama bu gürültü, o ne?
Yombeler eski usul avlanıyor, havlamayan köpeklerle. Avı avcılara doğru sürmek için köpeklerin boynuna ahşap bir çıngırak takıyorlar.
Siyahi adam duman kıvrımlarının arasından yeniden güldü.
Ama bu akşam boynunda çıngırak olan avın kendisi.
Morvan ayağa kalktı, başı dönüyordu. Çok fazla bokluk, çok fazla saçmalık. Hiçbir Avrupalı gece vakti gettoya gelmeyi göze alamazdı. Az kalsın düşüyordu ve plastik duvarlara tutundu. Ampuller sallanıyor, yapraklar hışırdıyordu. Sanrılı miyasmalarla dolu dev bir akciğerin içindeydi.
''Beyaz adamı yombelerden önce bulursan iyi olur.'' diye bağırdı Jimmy arkasından.
Morvan o geceki kekliğinin büyük olasılıkla Maggie olabileceğini anladı. Sera'nın fırın gibi sıcaklığının ardından gece ona neredeyse serin gelmişti. Issız bir mahalle, ince ince yağan yağmur, bir maden ocağının galerileri kadar dar, tahtalarla ve lastiklerle çevrili virane evlerin yer aldığı daracık sokaklar. Elinde tabancası kasıklardan oluşturulmuş duvarlar, karanlık girişleri olan evler boyunca ilerledi. Birkaç saniye içinde kayboldu. Emin olduğu tek bir şey vardı. Bu labirentin içinde gelişi güzel, kararsız, korku içinde yer değiştiren çıngırağa doğru yaklaşıyordu. Maggie'nin görüntüsü şakaklarını zonklatmaya devam ediyordu. Sola döndü. Pong, pong, pong. Ardında sağa bileklerine kadar çamura batmıştı. Pong, pong, pong. Belki birkaç sokak uzaktaydı. İlerledikçe buranın yakınlarında bir yerde bata çıka yürümeye çalışan kişinin semenderlerin kraliçesi olduğuna daha fazla inanıyordu. Ne aptal kız. Tam seslenecekti ki bağırışmalar duydu. Onu ıslıklar ve berbat tüyler ürpertici gıcırtı sesleri izledi. Avcılar maçetelerini birbirine sürtüyordu. Bu iş kendisinin av olmasıyla bitecekti. Birden ahşap çıngırağın sesi çok daha yakından geldi. Gregoire o tarafa doğru seyirtti ve bir çardağın altına büzülmüş bir karaltıyla karşılaştı. El fenerini yaktı ve ava dikkatle baktı. 25 yaşlarında fasulye sırığı gibi bir adamdı. Uzun saçlıydı ve İngiliz tarzı giyinmişti. Nefes nefeseydi, elleri arkadan bağlanmıştı. Suratı kanla ve yağmur damlalarıyla kaplıydı. Kolye niyetine boynunda kocaman bir çıngırak vardı. Onu Lontano'da hiç görmemişti.
Adın ne?
Michel, Michel de Perneke.
Kaçak son hızla anlaşılmaz sözcükler fısıldamaya başladı. Panik halinde onu buradan götürmesi, hayatını kurtarması için yalvarıyordu. Morvan önce onun üstünü aradı. Ceketinin astlarında haplar, minik kurutma kağıtları, kurşun kalem uçlarını andıran gri sivri uçlar buldu. Amfetaminler, asitler, ketamin. Haftalardan beri aradığı torbacıyı ele geçirmişti, kızların tedarikçisini.
''Bunları nereden buluyorsun?'' diye sordu ellerini çözmeden önce.
Adam cevap vermeden başını öne eğdi, hıçkırı hıçkırı ağlıyordu. Maçetelerin gıcırtısı gitgide yaklaşıyordu. Islık sesleri ıslak geceyi yırtıyordu. Morvan adamı gırtlağından yakaladı.
''Bu uyuşturucuları nasıl buldun?''
''Size yalvarıyorum, beni serbest bırakın.''
''Cevap ver.''
''Ben, onları ben yapıyorum, ben psikiyatrım.''
''Nerede?''
''Stanley Kliniği, ek gelir elde etmeye çalışıyorum. Aracı olarak siyahları kullanıyorum ve...''
Morvan onu çözdü ve titrek ayaklarının üstünde doğrulttu. Soso'nun dar sokaklarının arasında gözden kayboldular. Morvan avcıların heyecanını dindirmek için birkaç el ateş etti. Kimse karşılık vermedi. Anlaşılan ateşli silahları yoktu. Gregor menzil dışına çıkıp da iki yaka arasında kullandığı Piragua'ya binince zanlısını sorguya çekti. Doktor Lontano da sadece beyazların gittiği bir kliniğin bodrum katında gizli bir laboratuvara yerleşmişti. Her hafta yaşanmakta olan olaylara rağmen Soso'ya teslimat yapıyor ve adını bilmediği aracılarından hatırı sayılır miktarda pay alıyordu. Polis bu psikiyatrın çivi adam olma ihtimalini düşünmüştü. Hayır, çok Belçikalıydı, çok korkaktı, yeterince kaçık değildi.
''Ben nasıl, size nasıl teşekkür edebilirim?'' diye sordu Döpernek'e diğer kıyıya ulaşınca.
''Beni bedava tedavi ederek.''
O anda bu düşünce ona makul görünmüştü. Gregor'un hala paralize eden kaygı dönemleri, dayanılmaz halüsinasyonları, kontrol edilemez şiddet taşkınlıkları oluyordu. Aslında o gece aklına gelmiş olan en kötü fikirdi. ''Michel Döpernek'e.'' Cehennemin gerçek elçisi.
33. Bölüm.
Siascuno pensi ed operi a suo talento, a anche la morte non manchera di fare a suo modo.
Herkes gönlünce düşünse ve davransa da ölüm yine de bildiğini okumaktan geri kalmazdı.
Luak Recanati'li şair Giacomo Leopardi'den yapılan bu alıntıyı biliyordu.
Şimdi aile mezarlığının yanına yerleştirilmiş kürsüde duygularını dile getiren kişi Montefiore'nin yöneticilerinden biriydi. Ona albay denebilirdi.
Adam müteveffanın hayatı boyunca özgür bir insan, bütün diğer rakiplerini alt etmesine engel olabilecek ahlakı, yasaları, insanlığı ve diğer bütün değerleri unutarak hareket etmiş biri olduğunu hatırlatmak için konuşmasına bu alıntıyla başlamıştı.
Büyük Giovanni kendini hep yasaların üstünde görmüştü. Luak, Leopardi'nin eserini biliyordu. Böylesi bir durum için bu iyilik ve hassasiyet şampiyonundan alıntı yapmak tam bir tezattı. Ya da sinsice bir düşünsel algı yaratmaktı. Ama yine de bir mezarın kenarında fazladan söylenmiş bir yalanın ne önemi vardı ki?
San Miniato al Monte Bazilikası'ndaki bir saatlik ayinden sonra orada bulunanlar yeniden hareketlendiler. Ardından arabalara ulaşmak için gazetecilerle mücadele etmek zorunda kalmışlardı. Aynı sabah gazetelerin ilk sayfalarında Condottiere'nin ölümü üzerine en çelişkili bilgiler, en acayip varsayımlar yer almıştı. Oysa bunlar ne aile ne de polis tarafından dile getirilmişti.
Elbette kimse hiçbir şey bilmiyordu.
Durumuna rağmen boğazı şişmişti ve burnu tıkalıydı. Luak sahnenin güzelliğini hayranlıkla seyrediyordu. Montefiore Allori mezarlığında siyah Gozzi'nin mermerinden, sade hatlarıyla Brunelleschi'nin ilk eserlerini andıran Rönesans stilinde bir yeraltı aile mezarı yaptırmıştı. Hurdacı kendini hep bir Medici sanırdı. Yapının siftahını yapıyordu. Kontes'in ailesi bir Floransa sarayının yeraltı mezarlığına defnedilmişti. Montefiore'ninkiler ise herhangi bir mezarlıkta gömülüydü. Kış güneşi töreni adeta kutsuyordu. Sabah ışıkları hastaların alnına Tanrı adına sürülen altın rengi zeytinyağını çağrıştırıyordu. Herkes koyu renk giysiler giymişti. Bu da en başından beri hiçbir ortak yanı olmayan bu topluluğa bir görkem, bir homojenlik kazandırıyordu. Yanlarında kızlarının akranı 30'lu 40'lı yaşlardaki kadınlar bulunan gösterişli bir şıklığa sahip yaşlı mafya üyeleriyle diğer aristokrat çiftler mükemmel bir denge sağlıyordu. Özellikle Luak 60 yaşını devirmiş kadınları hayranlıkla izliyordu. Sonuna kadar kocalarının yanında olmak için kendilerini vazgeçilmez ya da ürkütücü göstermeyi bilen, kocalarının kollarına sıkı sıkı tutunmuş eşler, azimli kadınlar. Konuşmalar devam ediyordu. Görüntü Uffizi Müzesi'ndeki grup resmi tabloları kadar görkemliydi. İtalyanca konuşmalar ise Gabrielli'nin simfonialerinin müzikalitesiyle eşdeğerdi. Tüm bunlar ona muhteşem geliyordu ama objektif değildi. Uyku ilaçlarından kafası iyiydi. Önceki günün öğleden sonrasını havuz başında çocuklarla geçirmişti.
bu olağan anlar aslında sıra dışıydı. Aylardan beri onlarla bir saatten fazla zaman geçirmemişti. Onu fazlasıyla mutlu etmişti. Onların canlılığı, telefonda konuşan veya abartılı bir şekilde ağlayan ablaların, bahçede amaçsızca dolanan annenin silüetinin, Sofya'nın ve bu felaket karşısında hala nasıl bir tutum takınacağını bilmeyen soğukluğunun villada yarattığı matem havasını dağıtıyordu.
Cosa stai facendo?
Dipnot, İtalyanca ne yapıyorsun? Luak irkildi, ne?
Sofya ona dirsek atmıştı, tören bitiyordu. Mezarın içine bir gül atmak gerekiyordu. Kendi gülünü aldı ve anıt kabrin içine girdi. Siyah duvarlardan beklenmedik bir ılıklık yayılıyordu. Bu sadelik condottiere'ye hiç uygun değildi. O eski Mısır'a özgü idam edilmiş esirleri, hazineleri ve onun olağanüstü hayatını anlatan duvar freskleri olan bir mezara layıktı. Tabutun üstüne çiçeği fırlattı ve Afrika'daki babasını düşündü. Onu nasıl bir tehlike bekliyordu? Katiller onun da kalbini sökmeye karar vermişler miydi? Anıt kabirden ışığa çıktığında Sofya çocuklarını ellerinden tutmuş, orada bulunanlarla hiç alakası olmayan, saçları jöleli sarışın bir adamla konuşuyordu. Hemen anladı, bir aynasız. Sofya yüz hatları gergin bir şekilde yanlarına gelmesi için ona işaret etti. Sıkıntılar başlıyordu.
34. Bölüm.
Seni Massimo Sabatini ile tanıştırayım. İspettore Superiore.
Dipnot, İtalyanca baş müfettiş anlamında. Luak bu rütbenin Fransa'da neye karşılık geldiğini artık hatırlamıyordu. Başkomiser ya da müfettiş, her halükarda bir cinayet soruşturmasını yürütmek için yeterliydi. Adam Montefiore dosyasından kendisinin sorumlu olduğunu ifade etti. Açık renkli ve jöleli saçlar, kırklı yaşlar, bu renksiz yanıyla Almanları andıran Kuzey İtalyanlarına benziyordu. Sofia Milla ile Lorenzo'yu ablalarından birine emanet etti ve yeniden onların yanına döndü.
Bay Sabatini bizimle birkaç dakika konuşmaktan memnuniyet duyacakmış.
Benimle de mi diye sordu Luak şaşırmış gibi.
Fazla zamanınızı almayacağız dedi polis saygıyla eğilerek. Törene gelenler çoktan mezarlığın çıkışına doğru yönelmeye başlamıştı. Parmaklıkların dışında flaşlar patlıyordu. İspettore ters yöne doğru giden gölgelik bir yolu işaret etti. Montefiore'ler 50 kadar yakın dostları için bir öğle yemeği organize etmişti. Luak bu yemeğe katılmak için acele etmiyordu. Sessizce yürüdüler. İki yanı ağaçlı yollar Pompei'nin dar sokaklarını anımsatıyordu. Lavla ve küllerle bir anda durmuş zaman, görkemli haçlar, aralıklarla mezar taşları, rüzgarda hışırdayan yapraklar. Gökyüzünün eşsiz güzelliği içinde ağaçlar mavi, mezarlar da gümüş parlaklığında görünüyordu. Şu an için adli tıp ile cenaze evi hız rekorları kırmıştı. Cesedin nakli, otopsi ve ardından cesedin düzeltilip aile için hazır hale getirilmesi hepsi 48 saatten az sürmüştü. Sofya sonunda sordu.
Elinizde ipuçları var mı İspettore?
Henüz yok. Ne bir tanık ne de en ufak bir ipucu var. Babanızın kesin olarak nerede saldırıya uğradığını bile bilmiyoruz. Cesedin bulunduğu yer bir anlam ifade etmiyor. Kriminal büro teknisyenlerimiz cesedin taşındığından emin.
Sabatini ürkek ve kararsız birine benziyordu. Yağlı saçlarıyla soğuk sıkım zeytinyağı gibi görünüyordu.
Şimdilik diye devam etti ikircikli sesiyle, babanızın zaman çizelgesini oluşturmakta çok güçlük çekiyoruz.
Babam çok ketum biriydi.
Peki siz de babanızın o sabah nereye gitmiş olabileceğini bilmiyor musunuz?
Yıllardan beri Fransa'da yaşıyorum. Bunu daha çok karısına sorun ya da kız kardeşlerime, onunla çalışıyorlardı.
Ah öyle mi, çok güzel.
Sabatini her cümlenin sonunda özür diler gibi hafifçe eğiliyordu. Gözlükleri sarı kaşlarını kapatıyor, yüzünün bütün ifadesini yok ediyordu. Bununla birlikte yürüdükçe Luak başka bir şey hissetti. Bu herif rol yapıyordu. Onların dikkatini dağıtmak için Columbo tarzı bir strateji uyguluyordu.
Çalışma odasında bir ajandası, elektronik veya yazılı, var mıydı? Fiesole'deki villada demek istiyorum. Üzerinden hiçbir şey çıkmadı, cep telefonu bile.
Babam bilgisayardan not defteri de asla kullanmazdı diye açıkladı Sofia tek düze bir sesle. Kuşkusuz bilmediğiniz başka bir ayrıntı daha var. Doğru düzgün ne okuma ne de yazma biliyordu. Özellikle rakam hafızası çok güçlüydü.
Kontes rolünü mükemmel oynuyordu. Kibirli, soğuk, ulaşılmaz. İki koruması olduğunu biliyor muydunuz diye yeniden sordu İtalyan.
Onları çok iyi tanıyorum, evet.
Salı günü babanız sabahtan öğleye kadar onlara izin vermiş.
Randevularına bazen tek başına gitmeyi tercih ederdi.
Bu bir kedi fare oyunuydu ve Sofia yanlış olarak, ki Loic artık bundan emindi, kendisinin kazandığını düşünüyordu. Üzgünüm madam ama yanılıyorsunuz.
İlk tokat.
Çoktan teyit ettik. İlk kez korumaları ona eşlik etmemiş. Yaklaşık 10 yıldan bu yana Giovanni Montefiore onlar olmadan asla bir yere gitmiyormuş.
Ağaçlı yolun sonuna gelmişlerdi. Birbirlerine sormadan sağa saptılar. Luak sakinlikten ve boşluktan yararlanarak mezarların arasında dolaşan hayaletler, sağa sola kaçışan ufak tefek ışıklar hayal ediyordu.
Heme şirketini biliyor musunuz?
Luak irkildi. Sabahattin'i şimdi ikisine birden soruyordu. Kedi bir fareyle değil iki fareyle oynamaya başlamıştı. Babamın şirketlerinden biri diye cevapladı Sofia.
En önemlilerinden biri diye onu teyit etti polis. Kullanılmış metalleri toplama, geri dönüşüme sokma ve değerlendirme işleri yapan bir şirket. Ayrıca navlun taşıma, lojistik faaliyetlerinde bulunan bir firma olmanın yanı sıra birçok uluslararası şirkette hisse sahibi olan Lüksemburg merkezli bir finans grubu.
İspettore tüm bunları tarafsız ancak sert bir tonda söylemişti. Yürümeye devam ederken muhataplarının bakışlarını kendinde toplayabilmek için birkaç adım öne geçmişti.
Belki yeni duyuyorsunuz ama babanız birkaç yıldan beri Guardia di Finanza soruşturmasında şüpheli konumundaydı.
Dipnot, İtalya'da mali suçları araştıran güvenlik teşkilatı.
Özellikle Mediaset İmparatorluğu'yla yaptığı, daha ziyade karanlık ortaklıklar, Toskana ve Lombardiya milletvekilleriyle olan rüşvet ilişkileri nedeniyle.
Sofia durdu, sonunda anlıyordu. Bu çok ağırdan alınan giriş sadece bir tuzaktı. Diken üstünde olacaklardı. O ve finansçı kocası, Sabatini verdiği bilgilerin yarattığı şiddeti fark etmemiş gibi hala dalgın dalgın gülümsüyordu.
İddianamenin hazırlanması sadece birkaç haftalık bir işti diye devam etti. Eğer cinayet bu kadar barbarca işlenmemiş olsaydı, intihar varsayımı göz önünde bulundurulacak ilk şey olacaktı.
Sofia allak bullak olmuştu. Luak ile polis onun etrafında hareketsiz duruyordu. Mezarlıkta spagetti western tarzı bir üçlü düello için her şey hazırdı.
Aslında şirketleri yolculukları İtalya içinde yaptığı gidip gelmeleriyle ilgili hazırlanmış tam dosya masamın üstünde duruyor. Söylenenin tersine polisin tüm birimleri etkili bir işbirliğinde bulunur ve çok hızlı olabilirler. Mehdi'nin hissedarı olduğu şirketler arasında Coltano da var. Bu size bir şey ifade ediyor mu?
Belli belirsiz dedi Sofia dudaklarının arasından çıkan ıslığı andıran bir sesle. Size bir kez daha söylüyorum, babamın işleriyle ilgilenmiyorum. Öğrendiği şeyi söylemesinin gereği yoktu. Afrika'daki hisselerini birleştirmek için iki babanın çocuklarını evlendirdiğini.
Peki siz diye sordu Sabatini Luak'a bakarak sanki onu da oyuna davet ediyordu.
Cevaplarını bildiğiniz sorular sormayı bırakın diye cevapladı Luak kusursuz İtalyancasıyla.
Giovanni Montefiore babanızla birlikte Kongo'daki bu madencilik şirketinin önemli miktarda hissesine sahipti. Ölümünün bununla bağlantılı olduğunu düşünüyorum.
Neden?
Çünkü Philip Sesenniseko, Coltano'nun sahadaki yani Katanga'daki müdürü, iki ay önce tam olarak aynı şekilde öldürülmüştü.
Babam Afrikalılar tarafından öldürülmüş olabilir mi?
Sofia ırkçı sayılabilecek nahoş bir ses tonuyla cümleyi ağzından kaçırmıştı.
Luak durumu daha da kötüleştirmesine engel olmak için Sofia'yı istem dışı bir hareketle kolundan tuttu.
İtalyanların acımasızlık ve barbarlıkta herhangi bir ülkeden geri kalır yanı yok. Ama her şey bizi gerçekten de bu cinayetin Afrika ve Coltano ile bir bağlantısı olduğunu düşünmeye sevk ediyor. Belki de grup içinde ciddi bir iktidar mücadelesi söz konusudur.
Sofia sinirli bir hareketle çantasının içinden bir sigara çıkardı.
Bugün bu hisselerin tek mirasçısı benim dedi dumanı güneşe doğru üfledikten sonra. Ben de tehlikede olabilirim.
Polis bu kuşkuyu belli belirsiz bir el hareketiyle dağıttı.
Korkmayın, sebep farklı. Aslında babanız sadece birkaç Coltano hissesinden fazlasına sahip değildi.
Siz ne diyorsunuz?
Sofya'yı bu konuda aydınlatmak için biraz geç kalmıştı. Ancak Luak fısıltı halinde konuştu.
Son haftalarda bütün hisselerini sattı. Sana anlatırım.
Bana da anlatırsanız memnun olurum.
Luak geri adım attı. Sabatini doğrudan onun gözlerinin içine bakıyordu.
Bu operasyonun sebepleri oldukça karmaşık diye işin içinden sıyrılmaya çalıştı. Saatler gerekir.
Randevulaşalım.
Sorun değil dedi Luak tedirginliğini belli etmemeye çalışarak. İşte numaram.
14. ayrımın sonu. Sayfa 151.